Ayrım 9.
İzzet'in Fransız kadınları üzerindeki güçlü etkisini 1948 yazında Amerika'da Maine eyaletinde bir tiyatroda staj yaparken gördüm. Baş rejisörün Fransız annesi oğlunu görmeye gelmişti. Benim Türk olduğumu öğrenince bu hanım 1900'lerin başında ünlü bir Fransız aktrisi olan annesi Regine ile İstanbul'a nasıl gittiğini anlattı. Annesi İstanbul'da bir piyeste oynadığı sıralarda kendisi de çok yakışıklı bir Türk'le ateşli bir aşk yaşamış. Tabii o çok yakışıklı Türk çıka çıka çapkın babam çıktı. Madame Regine'i yaşlı bulan İzzet kızıyla sevişmişti. İzzet Paris'te yazmakta olduğu tezi üzerinde uğraşırken Nisa'da Akademi Ronson'a yazılıp ünlü ressam Roger Bizier ile çalışmalarına başladı. Roger Bizier, Nisa'nın olağanüstü yeteneğini hemen görmüştü. Bir akşamüstü atölyede öğrenciler, o günkü konuları olan çıplak model çizme ödevini bitirmiş, hocalarının görüşlerini bekliyorlardı. Bizier gelip de Nisa'nın yanındaki sehpalarda çalışan iki Japon'un çizdiklerini övünce, annem hayretler içinde kaldı. Bunlar hiçbir özelliği olmayan ruhsuz resimlerdi. Sonradan Bizier'e nasıl olup da onları övdüğünü sorduğunda üstad, o iki öğrenci yapabileceklerinin en iyisini yapmıştı. Onlardan daha fazlasını bekleyemem ki, tabii öveceğim yanıtını verdi. Bu sırada Nisa'nın şövalesinin önüne gelmişti. Çizmiş olduğu nüyü uzun uzun süzdü. Sonra tuvali şövaleden aldığı gibi hızla yere çaldı. Nisa'nın aklı başından gitmişti. Hoca bunu nasıl yapardı, çıldırmış mıydı? Bizier, biliyorum ki bundan çok daha iyisini yapabilirsiniz dedi. Bu yalnızca bir kopya. Ben size doğayı kopya etmemenizi söylemiyor muyum? Nisa da çekinmeden karşılığını verdi. Öyleyse neden önümüzde model var? Onun resmini yapmayacaksam niye karşıma koyuyorsunuz? Model sizin için bir araç olmalı. Eğer gerçekten gönlünüzde bir öykü, bir türkü varsa onu modelin içinden geçirerek dışarı vuracaksınız. O gün ressam bir arkadaşı Bizier'e, o Türk hanıma neden öyle sert davrandınız diye sorunca hoca, o bir sosyete kadını, ben onun resmi yalnızca bir hobi olarak değil, meslek olarak seçmesini istiyorum. Çünkü çok yetenekli diye yanıt verdi. Annemle babam Paris'e hareket edince, Aliye teyzem ötesini berisini alıp Nejat'la bana annelik etmek üzere bizim eve taşındı. Evlenmemiş, annesiyle oturan tek çocuk o kalmıştı. Kendine ait bir geliri de olmadığından giyim kuşam konusunda ablalarının verdikleriyle idare ediyordu. Sevgilisi Charles Berger'i haftada iki defa ziyaret ederdi. Dindar ve sofu büyükannem çaresiz kalmıştı. Kızını evden atacak değildi ya, onun için bu tutumuna katlanıyordu. Berger, Aliye'nin yalnızca kalbini değil ruhunu da tutsak etmişti. Berger'e olan tutkusu Aliye'nin yaşama nedeni olmuştu. Onun yüzünden evlenmek için karşısına çıkan kaç önemli ve zengin kişiyi reddetmişti. Berger'e olan aşkı adeta efsane olmuştu. Her ne kadar insanlar bu beraberliği skandal olarak nitelendiriyorlarsa da yine içlerindeki romantik duyguların da kıpırdadığını hissediyorlardı. Aşklarının başladığından bu yana 4 yıl geçmiş, Aliye 25 yaşına gelmişti. Annemle babam Paris'teyken bir gün öğrendik ki bir rakibesi var. Berger'e piyanoda eşlik eden kadın. Artık kıskançlıktan içi içini yiyordu. Ne yemek yiyebiliyor ne de uyuyabiliyordu. Sonunda işi halletmeye karar verdi. Babamın bir tabancasını bulup Üsküdar'da oturan kadının evine gitti. Bir ağacın arkasına saklanıp bekledi. Ev sakindi. Sanki kimse yoktu. Ama az sonra içerisini çok iyi seyredebildiği pencereden kadınla Berger'in odaya girdiklerini gördü. Berger bir koltuğa oturdu, kadın da eğilip onun çoraplarını, ayakkabılarını giydirmeye başladı. Gördükleri onların az önce seviştiklerini kanıtlıyordu. Deliye döndü. Saklandığı yerden fırladığı gibi ön kapıya koşup zili çaldı. Rakibe kapıyı açınca Aliye de tabancayı sıktı. Kurşun kadının kalçasına saplandı. Ama kadın çok şükür ölmedi. Hadi, müthiş bir skandal daha Şakir Paşa ailesini sarstı. Gazeteler, Aliye Marie'yi vurdu diye koca koca manşetler attılar ve aile bir kez daha dillere düştü. Allah'tan Marie evliydi ve bir oğlu vardı. Teyzemi mahkemeye vermedi. Yasal girişim falan da olmadığından olaya kazasüsü verilerek geçiştirildi. Berger teyzeme arka çıktı. Ondan ayrılırsa belki de Aliye'nin aklını kaçıracağından korkuyordu. Bilmiyorum, belki de aşkının derinliğini görmek, kendisi için Aliye'nin neler yapabileceğini keşfetmek onu duygulandırmıştı. Her ne hal ise aşkları eskisi gibi devam etti. Annemle babam müthiş haberi alır almaz Aliye'ye yardım etmek ve bakımımızı üstlenmek için acele İstanbul'a döndüler. Ailede herkes Aliye'nin tarafını tuttu. Onun yaptığını doğru bulduklarından değilse de onu anlamaya çalıştılar. En çok anlayan Suat dayımdı. Bana bir defasında tutku demişti. Berbat bir şeydir. Seni eline geçirdi mi onun esiri olursun. Sana korkunç şeyler yaptırabilir. Aliye'nin skandalı sırasında Suat Amerika'dan ikinci kez dönmüş, bu sefer Saida'yı tam olarak kaybetmişti. 7 yıllık evliliklerinde Saida hayli zorluklara göğüs germişti. Eski bir evde kocasının ailesiyle oturmak, devamlı parasal sıkıntılar ve en kötüsü Suat'ın bitmez tükenmez çapkınlıkları. Son gidişlerinde Suat, Saida'nın en yakın arkadaşı, ünlü film yıldızı Baby Daniels ile Kaliforniya'da dedikodusu ayyuka çıkan bir macera yaşayınca Saida'nın canına tak dedi ve Suat'ı İstanbul'a geri yolladı. Kızı Gerald'ın dediğine göre de Suat'ı hayatı boyunca sevdi. Aliye'nin skandalı durulunca annemle babam İstanbul'daki yaşamlarına eskisi gibi devam etmeye başladılar. Ne var ki bu kez de 1929 sonbaharında New York borsasının çökmesiyle babam servetini yitirdi. Bütün parasını yatırdığı hisse senetleri bir gecede %25, %30 değer kaybettiler. Komşusu Bay Süleymanoviç daha birçok kimseler gibi pencereden atlayarak intihar etti. Bütün İstanbul nefesini kesmiş, İzzet Melih'in bu parasal yıkımı nasıl karşılayacağını bekliyordu. Acaba o da intihar mı edecekti? Nisa onun küçük bir çocuk gibi kucağına kapanıp ağladığında ne kadar üzüldüğünü hatırlar. Ama annem şoma hızlı insanların kehanetlerini boşa çıkarmak için derhal danslı bir çay daveti planladı. Sonra ikisi de çok şık giyindiler ve İtalyan şoför Manuel'in kullandığı Alfa Romeo arabalarına binip davetiyeleri ahbaplarına kendileri dağıttılar. Nisa'nın durumu cesaretle karşılaması gerçeği ortadan kaldırmıyordu. Nitekim anımsıyorum, birkaç gün sonra İzbandut gibi iki adam gelip o günlerde pek ender bulunan mekanik piyanoyu götürdüler. Manuel onun başına oturur, kendi çalarmış gibi yapar, Nejat'la beni eğlendirirdi. Ondan sonra Alfa Romeo, Manuel ve Bolulu aşçımız da piyano gibi yok oldu. 6 yıl içinde İzzet Melih önce oğlunu, sonra işini ve servetini kaybetmişti. Derler ki felaket 3 kez arka arkaya gelir. Oysa ona 4. de gelecekti. 10. bölüm. Emir Zeyd. Babam olanca gayretiyle iş arıyordu. Osmanlı Tütün Şirketi'nin yöneticilerinden Fransız M.V.'nin Avrupa iş dünyasında çok tanıdığı vardı. Babamın imdadına yetişti, onu tramvay, tünel ve elektrik şirketinin başına getirdi. Bu şirket Belçika'daki Sofina Holding'in bir şubesiydi. İçleri rahat edince annemle babam, tatsız anıları geride bırakmak ve yeni bir yaşama, yeni bir evde başlamak için Ayazpaşa'da Art Deco stilindeki Park Otel'in karşısına düşen hayırlı apartmanına taşındılar. Geniş bir apartmandı. Önde caddeyi gören balkonu, arkada da camla kapanmış büyük bir terası vardı. Teras mezarlığa bakıyordu ama her gün yeni bir bina yapmak için kazılan mezarlık gittikçe yok oluyordu. Evin gürültüsünden, patırtısından kaçan annem o camlı terasa şövalesini kurdu. Artık ciddi olarak resim yapmayı düşünüyordu. Hayırlı apartmanına taşınmamızdan az önce Irak Kralı 1. Faysal, Atatürk'e saygı gösterisi olsun diye küçük kardeşi Emir Zeyd'i Türkiye Cumhuriyeti'ne yeni Irak Krallığı'nın ilk elçisi olarak gönderdi. Emir Zeyd'in Türk annesinden olan iki küçük kız kardeşi de ağabeyleriyle birlikte Türkiye'ye geldiler. 1930'ların başlarında Ankara memur ve diplomatların oturduğu Bauhaus tipi beton evlerden oluşuyordu. Fazlaca kültürel etkinlikleri olduğu da söylenemezdi. Ünlü şair Yahya Kemal'in dediği gibi Ankara'ya gitmenin zevki İstanbul'a dönebilmekti. Emir Zeyd de şairimizin düşüncesine katılıyor, sık sık İstanbul'a kardeşlerini görmeye geliyordu. Kardeşleri Ayaspaşa'da bizim apartmana bitişik park apartmanında bir kat tutmuşlardı. Balkonlarımız yan yanaydı. İşte Emir ilk kez Nisa'yı orada balkonda gördü. Birkaç gün sonra da Yunan elçisinin eşi Madame Politronyadis'in verdiği öğle yemeğinde tanıştılar. Annem şöyle anlatır. Arkadaşım Militsia yemeğine gelmem için çok ısrar etti. Ankara'dan bir meslektaşımız geldi. Kendisi bekar bir Haşimi prensi. Onunla bir öğle yemeği vereceğiz. Nisa ne olur sen de İzzet Bey'le gel. Sizler her topluluğa canlılık katıyorsunuz dedi. Doğrusunu istersen canım hiç gitmek istemiyordu. Yorucu bir hafta geçirmiştim. Yeni yaptığım bir portrenin ortasındaydım. Bırakmak istemiyordum. Üstelik hiç mi hiç prens görmemiştim. Ama Militsia'yı kırmak da olmazdı. En iyi arkadaşlarımdan biriydi. Babamla kalktık gittik. Mavi krep bir elbise giyiyordum. Üzerimde kısa beyaz bir bolero vardı. Başım beyaz bir türbanla sarılıydı. Ayakkabılarım da elbisemin rengindeydi. Annem daima ne giydiğini, nasıl göründüğünü en ince ayrıntısına kadar hatırlardı. Sergilediği görüntü onun için çok önemliydi. Ne giyeceğine, nasıl görüneceğine karar verdikten sonra da her ayrıntı belleğine yazılır, bir daha hiç unutmazdı. Daima en iyi şekilde görünmeye özen gösterirdi. Yatağının başucundaki komodinin üzerinde kutu kutu pudralar, rujlar, baş kalemleri, rimel tüpleri ve farlar bulunurdu. Uyandığı anda gümüş el aynasına uzanır, saçını tarar, makyajını yapar ve kahvaltısını getirecek olan her kimse ona iyi görünmeye çalışırdı. Ölüm döşeğinde bile çok sevdiği Türk büyükelçisinin ziyaretine geleceğini öğrenince kaşlarına kalem çekmemi, yanaklarına allık sürmemi istedi. Çok hasta olduğu için leylak rengindeki ipek yatak ceketini giydiremedik, sinirlendi. Çünkü o rengin kendisine yakıştığına inanıyordu. Ancak ceketi çengelli iğnelerle geceliğine tutturduğumuzda sakinleşti. Düzenli soluk almaya başladı. Annem sadece kendi görünüşüyle değil, çevresindeki herkesin görünüşüyle de ilgilenirdi. Odadan içeri girdiğimiz anda, ''Bu renk sana yakışıyor.'' ya da ''Bu etek seni tıknaz gösteriyor. Saçların daha kısa olmalı. Kaşlarını almalısın. Eşarbını çok güzel bağlamışsın. Allığını elmacık kemiklerinin altına sürmelisin.'' diye herkese fikrini söylerdi. Onu memnun etmek için hepimiz en iyi halimizde görünmeye, onu beğeneceğini bildiğimiz elbiseleri giymeye çaba gösterirdik. Yengem Majda Amman'da kendisine ve çocuklarına çeki düzen vermeden annemi ziyaret edemediğinden yakınırdı. Bana öyle geliyor ki onun renk ve giyim konusundaki titizliği, eğitilmiş sanatçı gözü ve estetik duygusunun çok kuvvetli oluşundan kaynaklanıyordu. Yoksa hiç de yüzeysel bir kadın değildi. Yunan elçisiyle eşinin, Emir Zeyd'in onuruna verdikleri öğle yemeği son derece neşeli ve canlı geçti. Ama Emir hemen hemen hiç konuşmadı. Sofrada Nisa'nın karşısında oturuyor, büyük siyah gözleriyle hep anneme bakıyordu. Nisa, babam ve onun arkadaşları gibi daima şık giyinen, ince zevkli, zeki espriler yapan, kadınlara iltifat eden, kozmopolit erkeklere alışık olduğu için üzerine bol gelen gri bir takım elbise giymiş, siyah kravat takmış bu sessiz esmer prensten hiç etkilenmemişti. Ama annem o bahar Emir Zeyd'le birçok sosyal etkinliklerde karşılaştı ve ona karşı ilgi duymaya başladı. Bana bir gün, tanıdığım insanlardan o kadar farklıydı ki bana o zamana kadar hiçbir erkeğin bakmadığı gibi bakıyordu. Bu esrarlı, esmer, sakin prensi düşünür olmuştum dedi. İstanbul'daki eski İtalyan elçiliğinin güzel bahçesinde büyükelçi, şehri ziyarete gelen bir harp gemisinin subayları için bir davet veriyordu. O gece Nisa bir de baktı ki Emir Zeyd bir çam ağacına yaslanmış yine onu seyrediyor. Duruşu ve bakışı annemde onunla konuşmak duygusu uyandırdı. Yanına gitti. Emir Hazretleri, ben ve arkadaşlarımla tenis oynamak ister misiniz diye sordu. Emir gülümseyerek, isterim, hem de çok isterim yanıtını verdi. Annem onun gülümsediğini ilk kez görüyordu. Beni yarın sabah saat 10'da alın, Tarabya'daki Sümer Palas'ın kortlarında oynarız. Emir Zeyd'in beklediği fırsat çıkmıştı. O günden sonra annemi kendine aşık etmek için elinden geleni yaptı. O yaz Avusturyalı bir diplomat birkaç taka kiralayıp konuklarını Boğaz'da bir piknik safhasına davet etti. Konuklar arasında annem, babam ve Emir Zeyd de bulunuyordu. Annem o günü şöyle anlattı. Emir Zeyd'e aşıktım. Aşık olduğumu nasıl mı biliyordum? Onu birçok geceler rüyamda gördüm. Bir defasında ikimizi birbirine yapışık ikizler gibi gördüm. Ben üşüyordum, o da beni ısıtmaya çalışıyordu. Piknik günü takada yanımda oturdu. O gün boyundan askılı, arkası açık bir bluz giymiştim. Zeyd ceketimin altından elini geçirip çıplak sırtımı koluyla sardığında aynen rüyamda duyduğum sıcaklığı hissettim. Avusturya diplomatının konukları tepelerden inip Boğaz sularına karışan deresiyle Anadolu kıyısında pek sevimli küçük bir köy olan Göksu'ya çıkıp piknik yaptılar. Kuzu çevirmesi ve çeşitli güzel yemekler yediler, şarap içtiler. Tatlıdan ve kahveden sonra Emir Zeyd anneme kayıkla derinin yukarılarına doğru bir gezinti önerdi. Tahta iskeleye bağlı küçük bir kayığı ödünç aldılar. Ama Zeyd küreklere öyle hızlı asılmıştı ki az sonra kendilerini karşı sahilde buldular. Emir Oxford'da Balliol Koleji'nin kürek takımındaydı. Tenha bir yere gelince Zeyd kayığı karaya çekti. Söğüt gölgelerinin suya vurduğu güzel sahilde biraz yürüdüler. Nisa Emir Zeyd'e birdenbire öpün beni dedi. Emir Zeyd onu öyle bir öptü ki Nisa'nın başı döndü. Şimdi artık ikisi de birbirine aşıktılar. Hiçbir şey onları gizli bir maceraya atılmaktan alıkoyamazdı. O beraberlik gittikçe ateşli bir ilişkiye dönüştü. Bütün arkadaşları Nisa'ya yardım ediyorlardı. Çünkü evlendiklerinden beri İzzet'in onu ne kadar sık aldattığını biliyorlardı. Şimdi sıra ilk kez Nisa'daydı. 1933'ün baharında Bükreş Büyükelçisi Hamdullah Supi Bey, annemle babamı oraya davet etmiş. Mektubunun sonunda da Türk güzeli Nisa ile burada gururlanmak için can atıyorum demişti. Bu arada babamın çok popüler romanı Sermet'in de Romance'de yayınlanması işiyle ilgileneceklerdi. Annem kitap için özenerek çok ilginç bir poster çizmiş, yolculuk içinde birkaç yeni elbise diktirmişti. Gezi hazırlıkları sona ererken babam Romanya'ya yalnız gitmesinin daha doğru olacağı yolunda laflar etmeye başlamış. Anneme söylediği kadarıyla tramvay, tünel ve elektrik şirketinin ait olduğu Sofina Holding, şirketle ilgili önemli planları tartışmak için onu Brüksel'e çağırıyormuş. Bu yüzden Bükreş'te ancak bir iki gün kalabilecekmiş. Nisa'nın elçilikte eşinden ayrılmış olan Hamdullah Bey'le yalnız kalması yakışık almazmış. O nedenle İzzet'in bu yolculuğu yalnız yapması gerekiyormuş. Böyle diyerek Nisa'yı evde bıraktığı gibi soluğu Romanya'da almış. İzzet Nisa'yı geride bırakmakla ona atacağı adım için zemin hazırlamış oldu. Şehirdeki apartmanımıza derhal kiracı bulan annem Yeniköy'de bir ev kiraladı. Sonra da Nejat'la bana çok güzel bir sürpriz olduğunu, yazı Boğaz'da geçireceğimizi söyledi. Aslında o sürpriz bize beklemediğimiz bir tokat gibi geldi. Çünkü yazı her zamanki gibi Büyükada'da büyükannemizin yanında geçirmeyi bin kez yeğlerdik. Nisa'nın yazı Yeniköy'de geçirmek isteyişinin belirli bir nedeni vardı. Orası Emir Zeyd'le beraber olması için en uygun yerdi. Çünkü Ankara'nın sıcağından kaçan bütün diplomat arkadaşları Yeniköy ve civarındaki yalılarda ve büyük bahçeli villalarda kalıyorlardı. Bu villalar 19. yüzyılın ortalarında inşa edilmiş, bazıları yabancı hükümetler tarafından elçiliklerin yazlık mekanı olarak satın alınmıştı. Nisa ile Emir Zeyd, Tarabya'daki Sümer Palas'ın kortlarında tenis oynuyorlardı. Yüzyılın sonunda yapılmış olan bu binanın bütün çevresi mavi, pembe ve eflatun ortancalarla çevrilmişti. Marmara'nın sakin bir kadını andıran denizinden farklı olan Boğaz'ın hırçın sularında sık sık yelkenle geziyorlar ve civarda yaşayan arkadaşlarının evlerinde verdikleri partilere gidiyorlardı. Annem ona tutkuyla bağlanmış olan Zeyd'le aşkını sürdürürken, Mistina'da Nejat'la beni Yeniköy'den bir köy ilerideki Tarabya'da beyaz ahşap, ufak bir bina olan deniz hamamına götürürdü. O zamanlar oranın kadınlar ve erkekler kısmı ayrıydı. Boğaz'da Karadeniz'e çıkarken kuzeye doğru rota kıran gemileri seyrederdik. Boğaz trafiği, tankerler, şehir hatları vapurları, yük gemileri, kayıklar, yatlar, kutralar ve mal taşıyan takalarla çok renkliydi. Nijat'la Boğaz'daki yaşamımızdan memnunduk. Büyükada'yı da öyle korktuğumuz kadar özlemedik. Babam ise Brüksel'den döndüğünde şehirdeki apartmanın kiraya verilmiş olduğunu öğrenince çok şaşırdı. Yeniköy'den vapurla işine gidip gelmek zorunda kaldığı için sürekli söyleniyordu. Ama bu Nisan'ın umurunda bile değildi. İlk kez olarak kendi isteğini yapmıştı. O yaz annemizi mutlu ve hareketli görmek bizi de sevindiriyordu. Her gün yüzmeye gidiyor, saatlerce güneşin altında yatıyordu. Bir keresinde uyuyakalmış, ciddi bir şekilde yanmıştı. Yanığın acısını dindirmek için o gece bütün yüzüne yoğurt sürdü. Yalnızca gözleri, burun delikleri ve ağzı açık kaldı. Kıkırdayarak güldüm. "Anne, palyaçoya benzemişsin," dedim. O yoğurda bulanmış yüzüyle yanıma geldi ve "Sen annenle nasıl alay edermişsin?" diyerek yüzüme bir tokat attı. Ben ağlamaya başlayınca babam bana sarıldı. Anneme "Sana hakaret etmek istemedi ki, o daha çocuk," diye beni savunmaya çalıştı. Annemin eleştiriye gelemediğini o gün anladım ve onunla nasıl konuşacağıma daima dikkat ettim. Bütün evlilikleri boyunca annemle babam devamlı kavga ettiler. Onların kavgaları evliliğin bir parçası olan ve çoğu zaman tatlıya bağlanan karı koca kavgalarından farklıydı. Son derece kırıcı olurdu. Konu genellikle babamın çapkınlıkları ve parasal sorunlardı. Annem çok müsrif ve hovardaydı. Ona göre para son kuruşuna kadar harcanmalıydı. Bittiğinde tekrar nereden geleceğini hiç düşünmezdi. Babam ise tutumluydu. Giderlerini dikkatle ayarlar, parasını biriktirir, yatırımlar yapardı. Her gecede o güzel el yazısıyla günlük giderlerini kuruşu kuruşuna deri kaplı defterine geçirirdi. O defter bir tutanak gibiydi. Sulka'dan aldığı bir şeyin faturası, tren bileti, çocuklara oyuncak, restoran hesapları, her şey orada görülürdü. O defterden yaşamını izleyebilirdiniz. O sonbahar hayırlı apartmanına döndüğümüzde kavgaların şiddeti daha da arttı. Bir keresinde seslerini adam akıllı yükselttiklerini duydum, arkadan bir şangırtı geldi. Salona koştum. Bir de baktım ki annem bayılmış, yüzü bembeyaz. Düşerken farkına varmadan devirdiği kristal vazonun parçaları ve kırmızı güller arasında yatıyor. İşler kontrolden çıktığında annemin bayılma huyu vardı. Bu ya baş edemediği durumlardan kurtulma yolu ya da sıkıntı içindeki ruhunun bir göstergesiydi. Nedeni ne olursa olsun, onu öyle cam kırıkları içinde baygın yatar görünce korkudan bir çığlık attım. Babam bana önce boş gözlerle baktı, sonra da beni avutmaya çalıştı. Annem o arada hiç kıpırdamıyordu. Ben ise hala bağırıyordum. Mistina ile Rum hizmetçi Theodosia yanımıza koştular. Annem gözlerini açtı ve sanki hiçbir şey anımsamıyormuş gibi ne olup bittiğini sordu. Ben de öylelikle rahatladım. Olaydan birkaç gün sonra Nejat'la Taksim bahçesinden döndüğümüzde annemi salonda şık bir sokak kıyafetiyle oturmuş görünce şaşırdık. Elindeki resim defterine kırmızı şekiller çiziyor, o güzel gözlerinden de yaptığı resmin üzerine ip gibi yaşlar akıyordu. Bir ara gözlerinden akan yaşın kan olduğunu sandım. Sonra usulca yaklaştım, çizmiş olduğu alevlerin arasında döktüğü gözyaşları beyaz resim kağıdının üzerinde kan lekeleri gibi gözüküyordu. Alevlerin arasında da kara, çirkin küçük şeytanlar vardı. Dante'nin cehenneminden bir sahneyi andırıyordu. Resmin en tepesine büyük kırmızı harflerle "Sakın yalan söyleme" diye yazmıştı. Çok şaşırdığımı görünce yanaklarımı okşadı. "Al bunu odana as. Sana hiç yalan söylememeyi hatırlatsın," dedi. "Ben burada olmayabilirim ama bu resim sana daima hatırlatır."